Ayrım 7, Şeffaf, Stephen King, sayfa 59. Gardiner Mandrake'de. Gardiner 4 Temmuz 1988 sabahı şafaktan biraz sonra uyandı, daha doğrusu kendine geldi. Arcadia Beach'te Luna Park'ın yakınından Atlas Okyanusu'na doğru uzanan taştan yapılmış mendireğin ucunda yatıyordu. Tabii nerede olduğunu hemen anlamadı. Aslında adı dışında pek bir şey bilmiyordu. Bir de müthiş baş ağrısı olduğunun ve gece boğulmasına ramak kaldığının farkındaydı. Yan yatıyordu, ayakları sudaydı, mokasenlerinden biri hala ayağındaydı ama derisi iyice büzülmüştü. İşe yarayacak gibi değildi artık. Ayağından atarak mokasenin yeşilimsi karanlıklarda kaybolmasını seyretti. Bir istakoza göre bir oturak diye düşünerek doğrulup oturdu. Beynine müthiş bir ağrı saplandı. Öyle şiddetliydi ki bir an kriz geçirmek üzere olduğunu sandı. Geceyi mendirekte geçirmeyi sabah amboliden ölmek için başarmıştı galiba. Ağrı biraz azaldı ve dünyada kaybolduğu kurşuni sislerin arasında tekrar belirdi. Ne berbat halde olduğunu anladı. Midesi ekşimiş ve şişmişti. Boğazı ve sinüsleri eski kusmuklarla kaplanmıştı. Evet, biraz ileride yerde kurumaya yüz tutmuş kusmuklar vardı. Sarhoşlara özgü o imza. Titreyen kirli elini burnunun altına sürdü, eline kurumuş kan parçacıkları geldi. 17 yaşında geçirdiği o kayak kazasından sonra burnu zaman zaman kanıyordu. İçtiği zamanlarda ise hemen kanamaya başlıyordu. 3 yıldan beri ipin ucunu hiç bu kadar kaçırmamıştı. Her sarhoşluğundan sonra aynı şeyleri hissediyordu. Zonklayan başından, yanan midesinden, sızlayan, titreyen kaslarından daha da ötede bir rahatsızlık. Bu derin hastalık depresyon diye bile tanımlanamazdı. Bir felakete uğramış gibi hissediyordu kendini. Bu seferki pek kötü bir krizdi. 1980'de öğretmenlik ve evlilik hayatına son veren o ünlü Şükran Günü sarhoşluğunu izleyen depresyondan da kötüydü. Yüzünden vurduğu karısı Nora ölümün eşiğinden dönmüştü. Gardiner o kez Pence Boscot hapishanesinde kendine gelmişti. Bir memur hücresinin önünde oturmuş resimli roman okuyordu. Gardiner daha sonra bütün güvenlik görevlilerinin ayyaşların kendilerine geldikleri zaman depresyon geçirdiklerini bildiklerini öğrenmişti. Bu yüzden genellikle onların başlarında birini bekletiyorlardı. Gardiner neredeyim diye sormuştu. Poliste nerede olduğunu sanıyorsun demişti. Ne yaptım? Geride kalan 2 günü pek hatırlamıyordu. Sadece kopuk kopuk birkaç sahne aklında kalmıştı. Nora'ya bir fincan çay götürmüş, sonra onunla atom reaktörlerini tartışmaya başlamıştı. Sonra bir ara bahçe yolunda düşmüştü. Bobby'ye telefon etmiş, bir şeyler söylemişti ona, korkunç bir şeyler. O sırada Nora haykırıyor muydu? Gardiner telaşla tekrarladı, ne yaptım? Memur ona bir an aşağılarcasına bakmıştı. Karını vurdun, yaptığın bu. Ne harika değil mi? Sonra yeniden resimli romana dalmıştı. O olay kötüydü, bu seferki ise daha da kötü. Kendini çok aşağı görüyordu. Kötü bir şeyler yaptığından emindi ama olanları anımsayamıyordu. Nora olayından daha kötü ne olabilir? Gardiner denize baktı. Karını vurdun, ne harika değil mi? Can acısıyla kıvranan Gardiner gözlerini yumdu. Sonra tekrar açtı. Bir ses usulca onu kandırmaya çalıştı. Denize atla. Yani artık yanamana ne gerek var? Atla Jim, berbat haldesin. O yüzden 2 bacağına da kramp girer nasıl olsa ve her şey çabucak sona erer. Herhalde böylesi hapishanede gebermekten daha iyidir. Haydi atla. Gardiner ayağa kalktı. Yalpalayarak taşların üzerinde durdu. Bir tek büyük adım. Gereken sadece buydu. Bunu uykusunda bile yapabilirdi. Hemen olmaz. Önce Bobby ile konuşmak istiyorum. Kafasının hala yaşamayı isteyen yanı bu fikre sıkıca sarıldı. Bobby eski hayatının hala tam ve iyi olan bir parçasıydı. Bobby Heaven'da yaşıyor ve o kovboy romanlarını yazıyordu. Aklı hala başındaydı. Gardiner'ın artık sevgilisi değilse bile arkadaşıydı, son dostu. Önce Bobby ile konuşmak istiyorum, tamam mı? Neden? Onu da yanından uzaklaştırmak için son bir çaba mı göstereceksin? Tanrı da biliyor ya, bunu sağlamak için elinden geleni yaptın. Bobby'nin senin yüzünden poliste kaydı var şimdi. Belki FBI'da da dosya açtılar o gösteri yüzünden. Artık Bobby'yi bu işe karıştırma. Oyalanma, kendini denize at. Gardner öne doğru sallandı, neredeyse suya atlıyordu. Kafasının yaşamak isteyen yanı bunu geciktirmek için bir şey bulup söyleyemedi. Aslında 1985'te Bobby ile Seabrook'ta tutuklandığından beri ayık gezdin sayılır diyebilirdi. Şu son 3 yıl kendini böyle kaybettiğin hiç olmadı. Ama bu da etkisiz kalırdı. Bobby dışında artık hiçbir dostu yoktu, kafası karmakarışıktı. Ayıkken bile reaktörler konusunu tutturuyordu. O ilk öfke ve endişesinin çürüyüp saplantı halini aldığının farkındaydı. Şiirleri yozlaşmıştı, kafası da öyle. İşin en kötü yanı, içmediği zaman keşke içsem diye düşünüyordu. Durmadan ıstırap çekiyorum. Etrafta dolaşan ve patlayacak bir yer arayan bir bombadan farkım yok. Bu bombayı etkisiz hale getirmenin zamanı geldi. İyi ya, pekala. Gardner gözlerini yumarak hazırlandı. Aynı anda acayip bir şey hissetti. Bir ön seziydi bu. Aslında benim Bobby ile değil, onun benimle konuşmaya ihtiyacı var. Kafam bana oyun oynamıyor. Bobby'nin başı dertte, hem de korkunç bir biçimde. Gözlerini açarak etrafına bakındı. Baygınlıktan kurtulan bir adam gibi. Bir telefon bulacak ve Bobby'yi arayacaktı. Ama ona hey Bobby, yine kendimi kaybettim demeyecekti. Hayır, hey Bobby nasılsın diye soracaktı. Kadın ona iyi olduğunu ve son romanını yazdığını söyleyecekti. Gardner da ondan sonra mendireğin ucuna giderek kendini denize atacaktı. Ama Bobby'ye sızlanmak yok, duyuyor musun? Söz ver Jim, kendini bırakıp zırlayayım deme. Sen onun arkadaşısın, o iğrenç ablasının erkek kopyası değil. Tanrı da biliyordu ya, Gardner hayatı boyunca kaç kez sözünden dönmüştü ama bu kez verdiği sözü tutacaktı. Uyuşukça etrafına bakınarak eski çantasını aradı ama herhalde dalgalara kapılmıştı çanta. Sonunda onun başına da aynı şey gelecekti. Yalpalayarak mendirekte kumsala doğru yürümeye başladı. Geride kıpkırmızı koskocaman yaz güneşi Atlas Okyanusu'ndan yükseliyordu. Kumsalda ise blue jean ve tişört giymiş bir çocuk hava fişeği atıyordu. Şaşılacak bir şey olmuştu. Gardner'ın çantası kaybolmamıştı, kumsalda yatıyordu. Çantasını kaparcasına aldı, ağzı açık, içi de boştu. Her şeyi almışlardı. Eski püskü iç çamaşırlarını bile. Gardner çantayı yere attı. 3 not defteri biraz ilerideydi. Biri çadır gibi yüzüstü duruyordu, ikincisi iyice ıslanmış, bir telefon rehberi kadar kalınlaşmıştı. Rüzgar üçüncüsünün sayfalarını karıştırıyordu. Boşver onlara dedi kendi kendine, hiçbirinin önemi yok. Havai fişekli çocuk ona doğru geldi ama yine de pek yaklaşmadı. Gardner göründüğüm kadar acayip bir adamsam kolaylıkla kaçmak için diye düşündü zeki çocuk. Çocuk o eşyalar sizin mi diye sordu. Gardner evet dedi. Eğilip ıslak not defterini aldı. Bir an deftere baktı, sonra tekrar kumların üzerine attı. Çocuk diğer iki defteri ona uzattı. Gardner ne diyebilirdi? Zahmet etme oğlum. Şiirle politika birbirine uymaz. Şiirle propaganda da, öyle mi? Sağ ol diye mırıldandı. Bir şey değil. Çocuk Gardner'ın kuru not defterlerini içine atması için çantayı tuttu. Geride bunların kalmış olmasına şaştım. Yazın buraya serseriler doluşuyor. Luna Park yüzünden sanırım. Baş parmağı da işaret etti. Gardner dönme dolabın gökyüzüne doğru uzanan silüetini gördü. Sonra neredeyim diye sordu. Arkadia Beach'te. Çocuğun yüzünde yarı alaylı, yarı aşağılayıcı bir ifade vardı. Herhalde dün gece içkiyi fazla kaçırdınız. Gardner şarkı söyler gibi ''Dün gece, önceki gece'' dedi. Sesi boğuk ve biraz da tuhaftı. ''Tommy'ler, Tommy'ler kapıya vuruyor.'' Çocuk ona bakarak hayretle gözlerini kırpıştırdı. Sonra da şarkıya Gardner'ın o zamana kadar duymadığı iki dizeyi ekledi. ''Dışarı çıkmak istiyorum ama bilmem bunu yapabilir miyim? Çünkü kapıya vuran Tommy'lerden çok korkuyorum.'' Bu Gardner'ın pek hoşuna gitmişti, güldü, sonra da can acısıyla yüzünü buruşturdu. ''Bunu kimden öğrendin oğlum?'' ''Annemden, ben bebekken bu şarkıyı söylerdi.'' Gardner kapıya vuran Tommy'ler şarkısını ben de annemden duydum dedi. ''Ama o iki dizeyi hiç işitmedim.'' Çocuk bu konu artık ilgisini çekmiyormuş gibi omuzunu silkti. ''Annem türlü sözler uyduruyordu.'' Gardner'ı süzdü. ''Başınız ağrımıyor mu?'' Gardner ciddi bir tavırla öne doğru eğildi. ''Oğlum, kendimi çok berbat hissediyorum.'' ''Çok uzun süre sarhoş kalmış gibi bir haliniz var.'' ''Öyle mi? Nereden biliyorsun?'' ''Bunu da annemden öğrendim. Annem ya kapıya vuran Tommy'ler gibi komik şarkılar söylerdi ya da akşamdan kalma olduğu için benimle hiç konuşmazdı.'' ''Sonra içkiyi bıraktı mı?'' ''Çocuk evet dedi, araba kazasında öldü.'' Gardner birdenbire titremeye başladı. Çocuk bunun farkında değilmiş gibiydi. Uçan bir martıyı izliyordu. Gardner bir martıya baktı, bir çocuğa. Her şey uğursuz bir hal alıyor diye düşündü. Bu çocuk o ünlü kapıya vuran Tommy'leri biliyor. Dünyada kaç kişi bu şarkıyı duymuştur? Çocuk elini cebine sokarak birkaç fişek çıkardı. ''Bir iki hava fişeği atmak ister misiniz?'' 4 Temmuz'u kutlamak için belki biraz neşelenirsiniz. 4 Temmuz mu? Bugün 4 Temmuz mu? Çocuk alaycı bir tavırla gülümsedi. Herhalde ağaç bayramı değil. 26 Haziran. Gardner geriye doğru saydı. Tanrım, 8 gün. Bu sürede neler yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Kim bilir ne feci şeyler oldu. En iyisi Bobby'ye telefon edeyim, sonra hiçbir şeyi hatırlamadan kendimi öldüreyim. ''Aldığınızdaki yara nasıl oldu?'' ''Kayak yaparken bir ağaca çarptım.'' ''Canınız çok yanmıştır.'' ''Evet, şimdikinden çok daha fazla. Ama yine de arada fazla bir fark yok. Burada telefon edecek bir yer var mı?'' Çocuk yeşil damlı bir köşkü işaret etti. Gardner bir an düşündü, sonra da anımsadı. ''O Elhamra Oteli değil mi?'' ''Ta kendisi.'' Gardner sağ ol diyerek yürümeye başladı. ''Bayım.'' Gardner döndü. ''Şu defteri de istemiyor musunuz?'' Çocuk yerdeki ıslak not defterini işaret ediyordu. ''Onu kurutabilirsiniz.'' Gardner başını salladı. ''Ah oğlum, ben kendimi bile kurutamam.'' ''Hava fişeği atmak istemediğinizden emin misiniz?'' Gülümseyerek ''Hayır'' der gibi başını salladı. ''Yalnız sen fişek atarken dikkatli ol, tamam mı? Öyle patlayan şeyler insanı yaralayabilirler.'' ''Peki.'' Çocuk utangaç bir tavırla güldü. ''Annem de hava fişeği atardı. Yani şeyden önce.'' ''Anlıyorum. Adın nedir senin?'' ''Jack.'' ''Ya sizinki?'' ''Jim.'' ''4 Temmuz bayramınız kutlu olsun Jim.'' ''Senin de Jack.'' ''Ah evet, kapıya vuran Tommy'lere de dikkat et.'' Çocuk ciddi ciddi ''Olur, ederim.'' diye cevap verdi. Gardner'a bakarken gözlerinde garip bilgiçe bir ifade belirdi. Gardner bir an yine bir şeyler hissetti. İkinci bir ön sezi. Bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyordu ama Bobby yüzünden yeniden endişelenmeye başlıyordu. Çocuğa elini sallayarak kumsalda yürümeye başladı. Kumun ayaklarına yapışmasına, tabanlarını çekiştirmesine rağmen düzgünce, hızla ilerliyordu. Çok geçmeden kalp atışları hızlandı. Kafası iyice zonkluyordu artık. Elhamra Oteli hala uzaklardaydı. Yavaşça, yoksa kalp krizi geçireceksin ya da felce uğrayacaksın veya ikisi birden olacak. Yavaşladı. Sonra da bunu çok gülünç buldu. 15 dakika kadar sonra intihar edecekti ama o arada kalbine dikkat ediyordu. Gardner adımlarını yeniden sıklaştırdı. Şimdi beynindeki zonklama o çocuk şarkısının temposuna uyuyordu. ''Dün gece geç vakit ve önceki gece... Kapıya vuran Tommy'ler, Tommy'ler. Kapıma vurdular. Ben deliydim, Bobby akıllıydı. Ama bunlar o Tommy'ler gelmeden önce oldu. Durakladı bu kapıya vuran Tommy'ler, saçmalığı da nedir? Bu sorunun cevabı yerine ona dehşet veren kalın bir ses duydu. Bobby'nin başı dertte, Gardner daha da hızlandı. Dışarı çıkmak istiyorum ama bilmem bunu yapabilir miyim? Çünkü kapıya vuran Tommy'lerden çok korkuyorum. Gardner kumsaldan otele çıkan havanın etkisiyle ağarmış, basamakları tırmanırken elini burnuna sürdü. Burnu yine kanamaya başlamıştı. Gardner Elhamra Oteli'nin lobisinde tam tamına 11 saniye kalabildi. Bu süre otel katibinin ayaklarında ayakkabı olmadığını fark etmesi için yeterli oldu. Gardner itiraz etmeye başladığı zaman katip iri yarı bir garsona başıyla işaret etti. İkisi birden onu yakaladıkları gibi dışarı attılar. Gardner, ayakkabılarım da olsaydı beni yine de kovarlardı diye düşündü. Ah, ben bile kendi kendimi kovardım. Lobinin kapısındaki aynada kendini iyice incelemişti, fazla incelemişti. Koluyla yüzündeki kanların çoğunu silmeyi başarmıştı ama izleri hala gözüküyordu. Gözleri kanlanmıştı ve cam gibiydi. Sakalları iyice uzamıştı. Elhamra'ya özgü o yaz dünyasında erkekler 2 dirhem bir çekirdektiler. Kadınlar da tenis giysileri içindeydiler. Oysa kendisi çöp tenekelerini karıştıran yaşlı bir kadına benziyordu. Garson ona ilerideki benzin istasyonunda telefon var dedi. Haydi şimdi polis çağırmadan defolup git. Gardner kendisi konusunda daha fazla bilgi edinmek isteseydi iri yarı garsonun tiksinti dolu gözlerinden gerçeği okuyabilirdi. Ayaklarını sürüyerek yokuştan benzin istasyonuna doğru çıktı. Kalbi eski bir Ford araba gibi takır diyordu. O şarkı yine başladı. Beyni de zonklayarak tempo tuttu. Dün gece geç vakit ve önceki gece kapıya vuran Tommy'ler kapıma vurdular. Gardner annesine kapıya vuran Tommy'lerin ne ya da kim olduklarını sorduğunu anımsıyordu. Ama annesinin cevabını unutmuştu. Herhalde Tommy'ler hayduttu. Ay ışığında insan soyan, gölgede öldüren haydutlar. Gecenin en karanlık saatlerinde öldürdükleri insanları gömen katiller ya da yamyamlar. Gardner zayıf kollarını gövdesine sararak titredi. Sonra yolun karşı tarafına geçerek benzin istasyonuna girdi. Telefona gidip titreyen parmaklarıyla Bobby'nin numarasını çevirdi. Heaven'daki evde telefon çalarken dönerek ufuktan yükselmekte olan güneşe baktı. Seni uyandıracağım Bobby, seni uyandıracağım. Ama söz veriyorum, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ama Bobby telefona cevap vermedi. Gardner alıcıyı ağır ağır yerine bıraktı. Benzin istasyonunda ıslak çorapları, kısalmış pantolonu ve etekleri dışarı çıkmış gömleğiyle öylece durdu. Yere düşen gölgesi upuzundu. Bobby'nin başı dertte. Sen artık susar mısın? Bobby'nin de diyeceği gibi saçma bu. Sana insanın ailesini görmeye sadece Noel'lerde gittiğini kim söyledi? Bobby de 4 Temmuz bayramı için Utica'ya gitmiş olmalı. Ah tabii ya. Bobby bayram için Utica'ya gitti. Ben bir atom reaktöründe çalışmayı ne kadar istersem o da evine gitmeyi o kadar ister. Belki de Bobby'yi kovboy romanlarında sözün ettiği o kasabalardan birine çağırdılar, geçit törenine katılması için. Neyse, sen elinden geleni yaptın, artık başladığın işi bitir. Gardner'ın kafası tartışmaya kalkmadı, o bununla başa çıkardı, yalnızca ilk iddiasını yineledi, Bobby'nin başı dertte. Bu sadece bir bahane seni korkak köpek. Gardner aynı fikirde değildi. Sezgileri kesin birer düşünceye dönüşmeye başlıyordu. Saçma olsun olmasın o gizli ses Bobby'nin başının dertli olduğunda ısrar ediyordu. Durumu öğreninceye kadar kişisel dertleriyle ilgilenmeyecekti. Okyanus bir yere kaçacak değildi ya. Gardner yüksek sesle ''Belki de kapıya vuran Tommy'ler Bobby'yi yakaladılar.'' diyerek güldü. Boğuk kahkahası korku doluydu. Evet, çıldırmaya başladığı kesindi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 66.